Ayrım 12.
Celal Nuri'nin din hakkındaki umumi düşünceleri de şunlardır. Din insan için yaratılmıştır, yoksa insan din için değil. Bu sebeple dinin gayesi beşerin refahıdır. Din fennin ötesine ait olmalı, asla müsbet hakikatlerle çatışmamalıdır. Çatışırsa zararlıdır, Allah'ın rızasına uymaz. Bugün terakkiye mani bir din varsa onun kaldırılması vaciptir, zorunludur. Zaten dinlerin hududu, geçen kısımları ıtrah, çıkarmak, tasfiye etmek, kaidesi gereğince yavaş yavaş yok ediyor. Protestanlıkta olduğu gibi. Gerçi bu reformla orta çağdaki zulümlere son verildi. Fakat din bugün bile haddini aşarak zulmediyor. Dairesi dışında din mukaddes değil, çok zararlıdır. Dairesi içinde ise yalnız mübarek değil, pek faydalıdır, tabidir, zaruri ve lazımdır. Celal Nuri adı geçen eser cilt 1 sayfa 65. Fakat din eski muhafazakarlığı bırakmalıdır. Aksi takdirde gayesine bile yaklaşamaz ve insanlara hizmet edemez. Alemde terakki ve evrim önlenemez. Bu sebeple adet, anane ve ahlakın yanında dinde olduğu gibi kalamaz. O da ilerleyecek, tecrübe ve fen dinin sahasını daraltacak ve böylece din gelecekte yalnız vicdana ait olacaktır. Celal Nuri din hakkındaki umumi kanaatlerini E. Renan'ın siyantist, ilmi putlaştıran ve pozitivist bir anlayışla ifadeden sonra sözü İslamiyet'e getiriyor. O iyi anlaşılırsa materyalist felsefede İslamiyet'in ruhuna uyacak mühim bir esasın bulunduğu kanaatindedir. Celal Nuri, adı geçen eser cilt 1 sayfa 39. Çünkü diyor, bu ilmi meslek tecrübenin dışında kalan şeylerden bahsetmez. Tıpkı İslamiyet'in, uluhiyetin sırrını, vahdaniyeti bir tarafa bıraktığı gibi. Celal Nuri'nin İslamiyet'e dair görüşleri şunlardır. İslamiyet tecrübe üzerine kurulmuş olduğundan dinlerin en mükemmelidir. Allah her dinden çok İslam'da maddeden tecrit edilmiştir. İslamiyet gelecekte insanın saadetine kefil olacak bir düsturdur. Onun bu mahiyeti düşünülür ve tekamile müsaade edilirse şeriat-ı Ahmediye istikbalin mühim unsurlarından biri olacaktır. Celal Nuri adı geçen eser cilt 1 sayfa 67. İslam dini tabiat kanunlarını tanır ve onların dışında hiçbir şey olmayacağı esasını ortaya koyar. Kesin hükümleri ile İslamiyet çocukça adet, mucize ve harikaları reddeder. O bir hayali din değildir, fantazi ile uğraşmaz. Celal Nuri adı geçen eser cilt 1 sayfa 30-31. İslamiyet sükun kabul etmez bir mefhumdur ve her dakika terakkidedir. İslam dini katiyen takarrur etmiş, karar kılmış, son sözünü söylemiş değildir. İçtihat, icma-ı ümmet, hilafet, kıyas ile ilim öğrenmek mecburiyeti, ihtilafın sırf rahmet olduğuna dair peygamberin düsturu vesaire ile İslam'ın tekamülcü bir mahiyeti vardır. Bu mahiyeti peygamberin vefatından sonra iyice anlaşılmış, neticede serbest düşüncenin mahsulü olan bir felsefe doğmuş. Celal Nuri burada İbn Rüşd üzerinde çok duruyor ve peygamberden sonra fikri beşere onun kadar nüfuz eden kimsenin bulunmadığını söylüyor. Ebu Suud'la Zembilli onun yanında sümüklü böcek gibidir diyor. Ve asırlarca devam eden bir medeniyet kurulmuştur. Şu halde İslamiyet serbest düşünceye asla mani değildir. İslamiyet kapanmış bir kapı değişmesi imkansız bir formül olmaktan pek uzaktır. Bu zamanda tatbiki kabul olmayan eski dini hükümleri kaldırmak vaciptir. Zaten İslamiyet hükümlerinin zamanla değişebileceği esasını koymakla muhafazakarlığı yıkıyor. Biz ise bu esası unutmakla dini yok ediyoruz. Bu bakımdan dini Muhammedi'nin muhafaza olunabilmesi için İslamiyet'in İlim ve fennin gelişmesine paralel bir gelişme göstermesi lazımdır. Celal Nuri adı geçen eser sayfa 68-71-120. Fıkıh ve akaid, inanç esasları tadile muhtaçtır. Yahudiler dinlerinde yaptıkları bu değişiklikler sayesinde bugün ayaktadırlar. Dinimiz de ancak böyle kurtulabilir. Bana peygamberin rızası dairesinde ruhsat veriniz, alemi Müslüman yapayım. Şarktan garba kadar insan nevini birleştireyim. Peki İslam dininde yapılacak tadilat, değişiklik bir reform mudur? Celal Nuri'ye göre hayır, reform değildir. Çünkü İslamiyet reforma dayanır. İnsanlığın efendisi Hazreti Muhammed İbrahim dinini teyit ve ıslah, İsa dinini tasfiye için gelmiştir. Celal Nuri, adı geçen eser cilt 1 sayfa 165. Zaten reform Avrupa'da terakki ile beraber bölünmeye, binlerce mücadele, muharebe ve katliamlara sebep olmuştur. Bölünme İslam'ın ruhu ile telif edilemez. Bir reform ne şekilde yapılırsa yapılsın, daima ayrılığı icap ettirir. Hayır, biz Luther taklitçisi değiliz. Bizim tavsiye ettiğimiz şey, İslam'ın esaslarına dönerek İslam'ın tekamülcü mahiyetini yükseltmektir. Celal Nuri, adı geçen eser cilt 1 sayfa 70. İslamiyeti yükseltmek, yeni akaid, yeni fıkıh, yeni usul koymakla mümkündür. Eldeki akaid kitapları, eskiden çeşitli fırkalara karşı Müslümanlardaki şüpheleri yok etmek için, ehli sünnet tarafından yazılan reddiyelerden ibarettir. O zamanlar bu gibi cevaplara ihtiyaç vardı. Mesela Allah'ın birliği meselesi uzun müdafaalara sebep olmuştur. Bugün bunlara asla ihtiyaç yoktur. Çünkü Allah'ın çok olduğuna değil, birliğine bile inanmayan vardır. Artık eski fırkalardan eser kalmamıştır. Şu halde bu cevapları atmak lazımdır. Konulacak yeni akaidde vacibül vücut, varlığı zorunlu olan mevcut, iyi anlaşılmalıdır. Ne şekilde anlaşılması lazım geldiğini Celal Nuri'nin Allah telakkisinde görmüştük. Dinin vazifesi de bu, büyük bir sırrı bir ilahi sembol şeklinde basit akıllara göstermektir. Din bu dairede fen ile bir tenakuz göstermez, çelişmez. Madem ki İslam dini haktır, doğrudur, mükemmeldir ve en son dindir, şu halde ilmen, aklen ve tecrübe ile doğruluğu sabit olan her şey İslamiyetçi kabul olunmuştur. Yanlış olan ise hakkında hüküm olsa bile şeriata aykırıdır. Öyleyse her ne ki fennen doğru ve müsbettir, işte o İslam dinidir. Zira Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği din, maddi ve müsbet hakikatler dışında bir şey ihtiva edemez. Etseydi, batıl olması lazım gelirdi. Bu ise imkansızdır. Celal Nuri, adı geçen eser cilt 1, sayfa 107. Bunun aksini zannedenler, İslam'ın ruhunu anlayamayanlardır. Yeni akaid ve yeni fıkhın yanında Kur'an'ın bu asra uygun bir tefsiri yapılmalıdır. Bu tefsir bütün ilerlemelerin bir başlangıcı olabilir. Eğer bu söylediklerimiz yapılmazsa, İslamiyet'in genel bir din olması ve kıyamete kadar ayakta kalması şöyle dursun, şimdiki varlığını bile koruyamaz. Celal Nuri'nin iddiaları da bunlardan ibarettir. Bu iddialardan madde ve kuvvete, ruha ait olanları bir tarafa bırakırsak, çünkü bunları daha önce genişçe görmüştük, yazarın İslamiyet hakkında bazı yeni fikirlere sahip olduğu görülür. Bu yeni fikirler ilk bakışta, samimi bir Müslümanın halisane temennileri gibi görünürler. Fakat biraz dikkat edilirse, İslam'da amel ve akide bakımından köklü bir tasfiye, ayıklanma yapılarak, boşalan yere materyalizmi yerleştirmek hedefinin güdüldüğü gözden kaçmaz. Şeriat-ı Ahmediye, dini mübini İslam, vacibül vücut gibi aslında hürmet ifade eden ifadelerin gerisine gizlenen böyle bir maksadın, samimi Müslümanlarda şiddetli aksiler uyandırması tabii idi. Celal Nuri'nin küfürbazlık ve sövüp saymakla reddi kabil olmayan bu fikirleri, seviyeli bir münakaşa zemini hazırlamış oluyordu. Hazırlanan bu zeminde ise ileri sürülen iddiaların doğruluğu ve sıhhati münakaşa edilecekti. Bu fikir münakaşasına katılanlardan, Celal Nuri'ye cevap verenlerden biri de Ömer Ferit Kam'dır. En seviyeli cevap, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'den geldi. Bu cevap en ciddi, en ilmi ve felsefi olanı idi. Şimdi sözü Ahmet Hilmi'ye bırakmak gerekir. Fakat bundan önce bir hususu işaret etmek istiyoruz. Celal Nuri her ne kadar İslamiyet'in akide ve amel bakımından tasfiyeye tabi tutulmasını istiyor ve İslam medeniyetinin çöküşündeki esas sebebi fikir hürriyetinin kaldırılmasında buluyorsa da, biz Celal Nuri'nin bu fikri sonradan terk ettiği kanaatindeyiz. Çünkü 1916-1919 yılları arasında çıkan Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası'nda İslamiyet mani-i terakki midir? İlerlemeye engel midir? Başlığı altında Ernest Renan'ın dinimiz hakkındaki iddialarına verdiği cevaplarda Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası No. 89 Mesail-i Fikriye'dekilere benzer bir fikre rastlamadık. Aksine akaidin değişmesi lüzumundan hiç bahsetmediği gibi eski akaidi tasvip eden bir ifade kullanıyor. İslamiyet akaidi itibariyle teşvik edici olup nasihatçı ilmi ihtiva etmektedir. Ayrıca Abdullah Cevdet'e cevaben yazdığı bir risaledeki Celal Nuri, Müslümanlara Türklere hakaret, düşmanlara riayet ve muhabbet, İstanbul 1332. İfadeleri bu kanaatı teyit eder mahiyettedir. Fakat aynı mecmuadaki adı geçen mektup hatırlanırsa bu kanaatı ihtiyatla karşılamak gerekir. 5. Bölüm Felsefede Ruhçu Görüşün Tarihçesi. Bundan önceki bölümlerde materyalist felsefenin iki büyük mümessilinin fikirlerini tanımıştık. Şimdi de spiritüalist felsefenin mümessillerini tanıyalım. Fakat daha önce spiritüalizm ve düşünce tarihindeki belli başlı şekillerine bir göz atmak faydalı olur zannediyoruz. Şuur olaylarını izah için ileri sürülen nazariyelerden en inandırıcısı spiritüalizmdir. Bu doktrin insanda bedenden müstakil bir cevher, bir mahiyet bulunduğunu kabul eder. Bu mezhebe göre ruhi olaylar, atıl ve iradesiz olan bedenle izah edilemez. Biri beden, diğeri ruh olmak üzere insanda iki asıl kabul eden spiritüalizm, fizyolojik hadiseleri bedenle, nefsi hadiseleri de ruh prensibiyle izah etmektedir. Ben denilen bu ruh prensibi canlı, sürekli, basit ve kendi kendinin aynı olan bir cevherdir. Bu mezhepte her şey ruha indirgendiği gibi kainatı yaratan bir kudretin varlığı da kabul edilir. İlk çağda spiritüalizm. İlk çağ Yunan maddeciliğinin karşısına ilk önce çıkan büyük filozof Eflatun, Platon'dur. Gerçi Eflatun'dan önce Pisagor, Sokrat ve kendinden sonra Aristo gibi birçok Yunan filozofu ruhun varlığını kabul ediyorlardı. Fakat Yunan atomculuğunu yıkan ve ruha diğerlerine nazaran daha açık bir mana veren Eflatun'dur. Ona göre alem, ceset ve ruhtan mürekkep canlı bir bütündür. Alemin ruhu doğrudan doğruya Allah tarafından yaratılmıştır. İnsan ruhu da alemin ruhundan bir parçadır. Ve onun vasıflarını taşır. Cenab-ı Hak bu ruha zekayı vermiş ve ruhu da cesede koymuştur. Ruh, zeka ile ceset arasında vasıta vazifesini görebilmesi için her ikisinin tabiatında bir hisse taşır. Ruh bu iki zıt tabiatlı mahiyeti telif eder. Vahdet ile kesret, birlik ile çokluk ruhta birleşir. İnsan ruhu, alemin ruhu gibi ölmez unsurları ve ölümlü unsurları ihtiva eder. Ruhun ölmezliği bozulmayı imkansız kılan basitliği, yaratıcılığının iyiliği ve bizzat hayatın prensibi olması neticesidir. Eflatun'un ruh anlayışı, İslam dinindeki anlayışa en yakın olanıdır. Eflatun, ruhun yaratılmasından değil, alemin mimarı tarafından aleme dağıtılmasından bahsetmiştir. Eflatun'a göre Tanrı, bedene hakim olması için ruhu daha önceden yaratmıştır. Orta Çağ'da Spiritüalizm. Orta Çağ'da hakim olan ruh anlayışı, daha ziyade İslam dininin getirdiği anlayıştır. Zaten Orta Çağ, İslam ve Hristiyan dünyalarının en bariz vasfi ilahiyatçı olmalarıdır. Yalnız İslam alemindeki düşünür ve filozofların ruh anlayışı, Kur'an-ı Kerim'in "De ki ruh, Rabbinin bir emridir." Sure 17 ayet 85 ayetine dayanırken Hristiyan alemi Aristo'nun fikirlerine saplanıp kalmışlardı. İsmail Fenni'ye ait bölümde İslam'daki ruh anlayışı hakkında bilgi mevcuttur. Onun için bu kadarla yetiniyoruz. Yeni Çağ'da Spiritüalizm. Rönesans'tan sonraki spiritüalistlerin en başında muhakkak ki Descartes gelir. Descartes, dualist, ikici ve cevherci bir ruhçudur. Yani madde ve ruhun ayrılığını ve birbirine indirgenmesinin imkansızlığını kabul eder. Ona göre ruh, düşünen bir cevherdir ve ruhun sıfatı düşüncedir. Ruhlar her noktada cisimlerin zıddıdır. Cisim, ruhun olmadığı her şeydir. Ruh, cisimde bulunan her şeyin tam zıddıdır, inkarıdır. Cismin ve ruhun kendine mahsus kanunları vardır. Cisim zarurete tabidir, ruh ise hürdür. Descartes'in bu dualizminin yanında yine aynı asırda bir de Leibniz'in somut ve monist spiritüalizmi vardır. Leibniz bütün kainatta ruhtan başka bir şey görmez. Ona göre her varlığın aslı, özü manevi, maddi olmayan, canlı ve kuvvetli bir monattır, manevi atomdur. Kainatın en küçük parçası ve eşyanın unsurları olan monatlar bölünmez, basit, izafi, sonlu ve sayısızdırlar. Monatlar aynı zamanda monatların monadı olan Tanrı tarafından yaratılmışlardır. Descartes ile Leibniz arasında şu fark vardır. Descartes cisimde manevi bir eğilimin bulunduğunu inkara gittiği halde Leibniz cisimde, yani onu teşkil eden monatlarda yalnız bu eğilimi değil, idraki de kabul eder. Çağdaş spiritüalizm. Çağdaş spiritüalizmin Mind de Biran'dan itibaren birçok tanınmış temsilcileri vardır. Bunlar arasında Fenuvier, Faveson, A. Fouye, Lachelier, E. Boutroux ve Bergson en ileri gelenleridir. Birçoğu Fransız olan bu psikologlar, psikolojiyi geliştirmeye ve yerleştirmeye çalışırken metotlarını tesis ediyor, rasyonel olanı, ruhi yaşantı hallerini aydınlatıyorlardı. Bunların yanında bir taraftan patolojiden yardım görürken, diğer taraftan da tecrübi metotların kullanılmasını genişletiyorlardı. Ruhi fonksiyonları tarif etmeye ve bunların münasebetlerini bulmaya, aralarındaki bağları tesis ederek ruh bilgisine faaliyet, birlik ve sentez olarak açıklık kazandırmaya çalışıyorlardı. Burada spiritüalizm ile idealizm ve panteizm arasındaki farka, karışıklığa meydan vermesi sebebiyle kısaca işaret etmeyi faydalı görüyoruz. Spiritüalizm ruhu bir realite, bedenden müstakil bir varlık, kendisinde hareketinin prensip ve formunu ihtiva eden bir kuvvet olarak kabul eder. Ayrıca ruhun varlığını bütün varoluşun sebebi, bize sebep olarak beni ilham eden, hür ve iradi gayretin kaynağı olarak görür ve ahlaki şuurun, psikolojik şuurun verilerine dayanır. Buna karşılık idealizm aksine ruhu zihni düşüncenin saf idelerin basit tavırları, modları şeklinde anlar. İdelerine ancak reel varlığa sahip bulunduklarını ve bilgimizin konusu olduklarını kabul eder. Mesela Hegel'de realite olan bizzat ide fikirdir. İdealizm dış alemin varlığını zihne, fikre, tasavvurlara irca eder. Bunun için bir içkinlik, indimaç felsefesidir. Spiritüalizm materyalizmin mukabili olduğu halde idealizm realizmin mukabilidir. Realizmin aşırı şekli olan materyalizmin süje, insanın, objeden, maddeden nasıl çıktığını göstermek gayretinde olduğunu biliyoruz. Panteizm ise ne spiritüalizm ne de materyalizmdir. Ona göre madde ve ruh varlık olmayıp, bütün varlıkların ezeli ve sonsuz tek sebebi olan üstün bir cevherin sıfatları ve görünüşleridir. Bu yüksek prensip ruhtan tamamen başka ve onun üstünde olup, ruh, şuur ve hürriyet olarak bir şeye sahip değildir. O zaruri varlıktır. Zaruriliğini bilmesi onun hürriyetidir. Bu sebeple o prensip gayri şahsidir. Müstakil şahsiyete sahip değildir. O bir kanun, bir kuvvettir. Bundan dolayı panteizm, şahsiyet kavramını ve hürriyetin varlığını kabul etmez. Bu durumda insan fizik alemin bir parçası, ahlak ise tabiat düzeninde zaruri ve pasif bir itaat olur. Zira insan fiillerinin değeri otonom bir iradeden ibaret kalır. Memleketimizde ortaçağ kelamcılığından felsefeye geçiş ve spiritüalist bir felsefenin yayılışı, ikinci meşrutiyetten sonraki yıllara rastlar. Spiritüalist bir karakter taşıyan felsefenin Şehbenderzade Ahmet Hilmi ve İsmail Fenni gibi temsilcilerinin yanında Babanzade Ahmet Naim, İzmirli İsmail Hakkı, İ.H. İzmirli İslam Felsefesine, kelamına ait araştırmaları ve eserleriyle ve bilhassa İslam mütefekkirleri ile Garp mütefekkirleri arasında mukayese adlı eseriyle büyük hizmet etmiş bir spiritüalist, alim ve mütefekkirimizdir. Ömer Ferit, Ö.Ferit.com, Vahdet-i Vücut adlı eseriyle Messignans tarafından filozof olarak nitelenmiştir. Bu kitapta ve bilhassa Dini Felsefi Sohbetler, Ankara 1974 adlı eserinde maddeciliği ciddi surette tenkit etmiş, sohbetlerinde dinsizliğin zararları, dinsizin psikolojisi, bilgimizin hudutları, maddenin mahiyeti, yaratıcının mahiyet ve hakikati, ruh ve edebiliği, ölümden sonra ruhun nasıl idrak ettiği, cesetlerin dirilmesi, haşr, determinizm, fatalizm, kaza kader, cüz'i irade, hürriyet, kötümserler, pesimistler, insan-alem münasebeti, akıl, idealizm gibi birçok felsefi problem ve meslekler üzerinde felsefi değer taşıyan tenkit ve düşünceler ileri sürmüştür. Mesela insanın fiillerinde muhitin tesirinin bir fiili terk veya icra şıklarından biri kabul ettirilecek bir irade ve kuvvet bulunduğunu, insan için hürriyet ve iradenin tabiat kanunlarının zaruriliği kadar zaruri olduğunu, irade ve hürriyetin insan yaratılışına nazaran onun ayrılmaz bir parçası olduğunu, insanoğlunun yaratılış gayesinin hürriyetsiz anlaşılamayacağını ileri sürmüş ve ahlakı hür iradeye dayandırarak insanın mesuliyetine sağlam bir mesnet bulmuş. Ahlaki fiillerin değerlendirilmesine imkan vermiştir. Ona göre ahlakın ilk öğreticileri peygamberlerdir. Filozoflar daima onlardan istifade etmişlerdir. Bu yüzden filozofların ortaya koyduğu ahlak kaideleri peygamberlerin dini telkinlerine dayanır. Ama onlar bunu sükût ile geçiştirirler. Fakat onların bu sükûtu bu gerçeğin aksini doğrulamaz. İlmi Ahlak sayfa 3-4. Ferit Kam değerli spiritüalist düşünürlerimizdendir gibi isimleri de saymak icap eder. Bunlardan Ahmet Hilmi münakaşalarında sırf felsefidir. Diğerleri ise hem felsefi ve hem de dinidir. 6. Bölüm. Felsefi sahadaki mücadelede ruhçular. Şehbenderzade Ahmet Hilmi. 1. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin hayatı ve eserleri. Ahmet Hilmi 1865 yılında Filibe'de doğmuştur. Babası Şehbender Süleyman Bey, annesi Şevkiye Hanım'dır. Hilmi Bey ailenin en büyük çocuğu olup ilk tahsilini Filibe'de yapmış ve Mebadi-i Ulumu, ilimlerin ilkelerini Filibe müftüsünden okumuştur. Daha sonra Galatasaray Mektebi'nden mezun olmuştur. Ailesinin hicreti dolayısıyla bir müddet İzmir'de bulunmuştur. Tahsilinden sonra 1890 tarihinde Düyun-u Umumiye İdaresi'ne girmiş ve bu idare tarafından memuriyetle Beyrut'a gönderildiğinde siyasi bir sebeple Mısır'a kaçmıştır. Orada Terakki-i Osmani Cemiyeti'ne girmiş, Çaylak isimli bir mizah gazetesi çıkarmaya başlamıştır. 1901'de İstanbul'a dönüşünde yakalanarak Fizan'a sürülmüştür. Orada Arusi tarikatına girmiş, İslami araştırmalarla ve bilhassa tasavvufla meşgul olmuştur. Meşrutiyetin ilanı ile İstanbul'a gelen Hilmi Bey, 1 Aralık 1908'de İttihad-ı İslam isimli haftalık bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Üslubundaki sadelik, açıklık ve akıcılık, muhakemesindeki isabet ve kuvvet sayesinde az zamanda okuyucularını artırarak kendine mümtaz bir mevki kazandırmıştır. Bu gazete kapanınca önce ikdamda, sonra tasviri efkarda siyasi ve felsefi makaleler yazmıştır. 1910 senesi başlarında haftalık Hikmet gazetesini çıkarmaya başladı. Aynı sene Hikmet Matbaa-i İslamiyesini kurdu.